Ayrım 2. Osmanlılara gelince. Fatih'in veziri Mahmut Paşa'nın yaptırdığı bir han ve bir bedesten ile Cenabı Ahmet Paşa'nın bir camisi ve bir türbesi, İsmail Fazıl ya da Osman Fazıl Paşa'nın türbesi ve bir de Suluhan'da denen Hasan Paşa Hanı gibi 3-5 yapı, Ankara'da 500 yıllık bu dönemle ilgili olarak devletin değil de bir takım paşalarının anılmasına yol açmaktadır. Ankara'nın çoğu cami, mescit ve türbe olan tarihi yapıtları ise hep ahir reislerinin kişisel çabalarıyla meydana getirilmişlerdir. Ankara'nın çok eskiden kurulmuş bir kent olmasına karşın tarihi yapıtlardan yana zengin olmamasını irdelerken haksızlık da yapmamak gerekir. Kaç kez çevredeki devletlerin ya da ayaklanmış paşaların, sergerdelerin kenti ele geçirdikten sonra yakıp yıkmalarının, yağmalamalarının da bunda büyük payının olduğu kabul edilmelidir. Asıl şaşırtıcı olan 80'e yakın cami ve mescit ile ona yakın sayıdaki türbenin nasıl olup da o daracık kale arazisine sığdırılmış olduğudur. Cumhuriyet döneminde Maltepe ve Kocatepe camileri yapılmışsa da bunların yanında hemen her şeyiyle, çağdaş mimarisiyle koskoca yeni bir kent kurulmuş, onun gereksinimleri olarak bugün de görülen nice devlet dairesi, hastane, okul binası ve benzeri inşa edilmiştir. Kentin bu çok eskiliğinin tarihsel gelişimi incelendiğinde ve çeşitli gezginler tarafından değişik yıllarda tutulmuş notlara bakıldığında Ankara'da çok sayıda kilisenin de yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Ne var ki bunlardan hiçbiri ayakta kalamamıştır. Belki birkaç tanesi son yüzyıla kadar sessiz sedasız yaşamlarını sürdürmüşse de gerek 1917 yangını sonucunda, gerek Kurtuluş Savaşı'nın ardından o zamana kadar hatırı sayılır bir azınlık oluşturan Ermenilerin kentten ayrılmasından sonra onlar da kapanmışlardır. Yalnız bir tane vardır ki 1908 yılından itibaren Fransız Büyükelçiliğine ev sahipliği yapacak olan Ulus'taki binada Azize Teresa adıyla kurulmuş olup hala hizmet vermektedir. Bunun dışında bugün Ankara'da mevcut olan kiliseler hep sonradan ve büyükelçilik arazilerinde açılmış ve faaliyet göstermişlerdir. Bunlardan biri İtalyan Büyükelçiliği içinde 1938 yılında yapılmış olan Aziz Pol, bir başkası İngiliz Büyükelçiliği içindeki 1963 tarihli Aziz Nikolas, biri de Vatikan Büyükelçiliği'ndeki 1982 yılında yapılmış Meryem Ana kiliseleridir. Açıkça söylemek gerekirse bunların tümünün de büyükelçilik topraklarında kurulmuş olmaları nedeniyle içlerini gezip görebilmiş değilim. Bunlarla ilgili bilgileri basılı kaynaklardan aldım. Hürriyet Gazetesi Ankara Bölge 2, 8-9-1995. Kentin tek sinagoguna gelince bunun da adını hep duydum ama içini hiç görmedim. Bizim kuşak çocukluğunda Mehmet Kemal'in zaman zaman değindiği gibi Yahudi mahallesine hep bir korkuyla bakmıştır. İğneli fıçı masallarıyla beyinlerimiz yıkanarak Denizciler Caddesi'nin üst tarafında yer alan bu mahalleye ayak atmamız önlenmiştir. Burası yıllarca sanki düşman toprağıymış gibi yasak bölge sayılmıştır. Güya bir sokağından geçerken evlerin kapıları açılacak, genç, yaşlı, kadın, erkek Yahudiler uzanıp bizi kapacaklar ve götürüp o iğneli fıçıya götürüp atacaklardı. Başkalarını bilemem ama pek çok şeye erkenden aklımın ermesine karşılık bu anlatılan saçma masala nasıl olup da inandığımı hala açıklayamam. Oysa orada yaşayanların da bizim gibi insanlar olduklarını, her birinin Türk vatandaşı kimliğini taşıdığını bilebilmeliydim. Üstelik bu insanların bazılarıyla yakın sosyal ilişkiler içinde de bulunmuşuzdur. Örneğin terzimiz Samuel, İsrail'e gidene kadar babama ve bana kim bilir kaç takım elbise dikmiştir. Bu insanların tümü de bazılarının sandığı gibi 15. yüzyılda İspanya'dan Müslümanlarla birlikte getirilip yerleştirilmiş Sefardin ya da Safarattin Musevileri değillerdir. Belki bazılarının Osmanlı topraklarına getirildikten sonra Ankara'da oturmaları uygun görülmüş olabilir. Ama bilinmektedir ki İsa'dan sonra 51 yılında Ankara'ya gelmiş olan Aziz Paulus ve Aziz Timoteos kentte büyük bir Galat topluluğun yanı sıra hiç de anımsanmayacak bir Musevi nüfus bulmuşlar, içlerinden bazılarını ikna edip Hristiyanlığa çevirmişlerdir. Ama halkın çoğunluğu din değiştirmeye yanaşmamıştır. Ankara'da zaten sayıcı az olan Musevi vatandaşlarımız İsrail'e gitmek suretiyle sayılarını daha da azaltmışlardır. Bugün kentimizde kaç kişi kaldıklarını bilemem. Ama birçok gezinin uğradığı 16. yüzyıldan bu yana yazılanlara bakılacak olursa sayılarının sürekli azaldığı açıktır. bugüne kadar Ankara'da kaç sinagog yapıldığı hakkında herhangi bir kayda rastlamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Halen tek olduğu bilinen ve 700 yıllık bir yapı olduğu söylenen mevcut sinagogun, öğrenebildiğim kadarıyla birkaç özelliği dışında kayda değer bir yönü kalmamıştır. Zaten İstanbul'da 6 Eylül 1986 Cumartesi günü Neve Şalom Sinagogu'nun bombalı bir saldırıya uğraması sonucunda 22 Musevi yurttaşımızın yaşamını yitirmesi ve biri ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralanması üzerine buranın da kapısına kilit vurulmuş, önceleri herkese açıkken bundan böyle ancak İsrail Büyükelçiliğinden özel izin alabilenlerin içeri girilmeleri uygun görülmüştür. Cumhuriyet Gazetesi 7-9-1986. 1940 yılında Maltepe'ye taşındıktan sonra artık ne bu mahalleyle ne de sinagogla hiç ilgilenmedim ve haklarında herhangi bir şey duymadım. Cumhuriyetle birlikte başlatılan, yıllarca sürdürülen ve hiç bitirilmeyecek olan kentin yapılanmasına kuş bakışı bir göz attığınızda, önce bir merkezin saptandığına, sonra da çevreye doğru yayılma gösterdiğine tanık olmaktayız. Bu doğrultuda yüzyıllardır uygulandığı gibi bir caminin çevresinde değil de batılı anlayışa uygun bir şekilde bir meydanın çevresinde yerleşme ve gelişme yoluna gidildiği görülmektedir. Buradan başlayarak kentin özellikle güneye doğru yayılması geniş bir zaman dilimi içinde başka yeni merkezlerinde doğmasına yol açmıştır. Yeni kent kurulurken ne eskisi yenilenmiş, ne eskisi yıkılıp yerine yenisi yapılmış, ne de eski ile yeni kentler birbirinden bağlantısız bir gelişim içine sokulmuştur. Başlangıcın ulustan yapılıp sonradan güneye yönelilmesi yapılan bir yanlıştan dönüş olarak yorumlanmamalıdır. Başlangıçta bir ilk hareket noktasına duyulan gereksinim çerçevesinde ele alınan ulus, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Ankara'nın hem siyaset, hem ticaret, hem de eğlence alanında başlıca merkezi olmuştur. Ulus, gerçekten de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Sayıştay, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları, valilik ve defterdarlığın burada olmasıyla bir yönetim merkezi, kent halkının her türlü gereksinimini karşılayan ticari kurumların yanı sıra başta Merkez Bankası olmak üzere tüm bankaların yer almasıyla olanaklar elverdiğince bir ticaret merkezi, yeni, tabarin, Nil gibi barlarla yeni sinema ile önceleri kulüp, bir yangından sonra halk, ikinci bir yangından sonra da park adları verilmiş olan sinemanın burada bulunmalarıyla da bir eğlence merkezi işlevlerini bir arada yerine getirmiştir. Ne zaman ki yukarıda anılan kurumlar yavaş yavaş Kızılay ve çevresine taşınmaya başlamışlar, ulus da bu niteliklerini çok büyük ölçüde yitirerek bugün olduğu üzere ikinci dereceden bir merkez durumuna düşmüştür. Ama o zamana kadar da ulus ve çevresi yukarıda belirtilmiş olduğu gibi başkent için hemen her şey demek olmuştur. Bakanlıkların zamanla Yenişehir'e yerleşmeleri ulusun yönetim merkezi olma özelliğini elinden almamış, ancak ulusal meclis ile başbakanlığın buradan gitmesiyle bu niteliğini yitirmiştir. Bunun ötesinde Yenişehir'de peyderpey açılmış olan ticari kurumlar Kızılay ve çevresinin bir merkez haline gelmesine yeterli olamamışlardır. Bunun için de bankaların ve büyük ticari kurumların da burada yerleşmeleri gerekmiştir. O nedenledir ki bu değişim öyle hızlı bir şekilde gerçekleşmemiş ve yıllar boyunca ulus alışveriş konusunda yetersiz kaldığında Ankaralıların aklına Kızılay değil de doğrudan İstanbul piyasası gelmiştir. Ulus ve çevresi Cumhuriyet'ten önce de ticari bir merkez rolündeydi. Bazı iş yerlerinin o zamandan kalmış olmaları bu yüzdendir. Zamanla büyüyen bu ticarethaneler ya kendi varlıklarını sürdürmede başarılı olmuşlar ya da o büyük Karaaltı yangınından sonra Ankara'dan ayrılan Ermenilerin iş yerlerini biraz gecikerek de olsa alabilmişlerdir. Ulusun eğlence merkezi olmaktan çıkışı konusunda da benzer bir görüş ileri sürülebilir. Nasıl siyaset ve ticaret kurumları birer birer Kızılay'a kaymışlarsa, buradaki eğlence yerleri de ya ulusu bırakarak zamanın gereğini yerine getirmek üzere Yenişehir'e göç etmişler, ya varlıklarını sürdürmelerinin artık bir anlam taşımayacağı düşüncesiyle kapanmışlar ya da direnmişler ama bunun sonunda da eski günlerdeki niteliklerini yitirerek sönükleşmişlerdir. İşte bu üç sürecin birbirini izlemesiyle olumsuz bir değişime uğrayan ulus yine de Ankara'nın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Kentin ister eski ister yeni kesiminde oturulur olsun, az önce açıklamaya çalıştığım gibi Ankaralıların yıllar yılı hemen her tür gereksinimleri yine de çoğunlukla bu merkezden karşılanmıştır. gerek Saman Pazarı, gerek Çıkırıkçılar Yokuşu tıpkı Cumhuriyet'ten önce olduğu gibi sonraları da hatta bugün bile daha çok orta düzeyin altındaki ya da kırsal kesimdeki insanların alışveriş yaptıkları iş yerlerini içermişlerdir. Hemen yukarıda kısaca değinmiş olduğum ulusa burada biraz daha yer vermek gerektiği kanısındayım. Ulus ve çevresinde bugün bile ilk yerlerini ve adlarını korumuş, herkesçe tanınmış kurumlar vardır. Bazıları yeni şehre göç ederken bunlar bugüne kadar hep ulusta kalmayı yeğlemişlerdir. Elbette içlerinde zamanla kapananlar da olmuştur. Bunların arasında öyleleri vardır ki adları hala belleklerden silinmeyip tersine tüm canlılıklarıyla anılarda yaşamaktadırlar. Ulus ve çevresinde ticaretini yürütmüş olan o dönemlerin akıllarda kalacak kadar önemli iş yerleri şöyle bir sıralamayla gösterilebilirler. Akba, Haşet, Berkalp, Milli Eğitim Bakanlığı Kitap Satış Mağazası, Kent Halinin Adliye tarafındaki kapısında bulunan Mahmut Nedim Kırtasiye Mağazası, Rüzgarlı Sokak'taki Ulus, savaştan sonra kurulan Zafer ve Kudret gazetelerinin basıldıkları matbaalar, İstanbul, Sebat, Sakarya, daha ileride Denizciler Caddesi'nin üst ucuna çok yakın olan Ankara ve Saman Pazarı'na bugünkü postane yakınındaki Ege Eczaneleri. Belediyenin karşısında, kaleye giden yolun sağ başında uzun yıllar memurların hemen her türden gereksinimlerini karşılayan Memurlar Kooperatifi. Sümer Bank'ın karşısındaki Koç Satış Mağazaları. Baba Karpiç olayında olduğu gibi Atatürk'ün bu kez de kentte bir çiçekçi dükkanının açılmasını istemesi üzerine zamanın valisi Nevzat Tandoğan'ın İstanbul'dan getirttiği Yorgo Sabuncakis'in Ankara'nın yıllarca tek çiçekçisi olmak niteliğini taşıyacak olan Bankalar Caddesi 35-36 numaradaki dükkanı. Kemal M. Paşa'nın dediği olur. Cumhuriyet Gazetesi 2-11-1996. Kızılırmak, Santral, Havuzlu ile sonradan Denizciler Caddesi'nin yukarı ucunda açılan Arat gibi kıraathaneler ve kahvehaneler. Karpiç, Cumhuriyet, İmren, Zevk, Üçnal ile daha sonra açılmış olan Karadeniz gibi lokantalar. Karaoğlan'da Anafartalar Caddesi'nden sebze haline sapan sokağın köşesinde yer alan ve kentin her türlü şarküteri gereksinimini karşılayabilecek güçteki Bursa Pazarı. Ulus'ta Anafartalar Caddesi'nin girişinde sağda yer alan dar ve L harfi biçiminde küçük bir dükkan olan Akman Bozacısı, içinin loşluğu ve sessizliğiyle büyük üne sahip olan Halk Pasta Salonu, 2. Anafartalar Caddesi'nde Sobacılar Sokağı'na inilen merdivenlerin köşe başındaki Ankara Pastanesi, biraz daha ileride Saman Pazarı'na giderken Çocuk Esirgeme Kurumu apartmanı yakınında yer alan ve Fok dondurmasıyla tanınmış olan Akalın Pastanesi, Sup ve piramit pastalarının nefisliğiyle hala bilenlerin belleklerinde yaşayan ve Ulus'ta Bankalar Caddesi'nin sol yakasında bulunan Uğrak, bunun biraz ilerisinde Vagonlit bilet satış mağazasına yakın olarak sonradan açılmış olan Bir Tat Pastanesi. Rüzgarlı Sokak ve Posta Caddesi'nde toplanmış olan sıhhi malzeme satıcıları ve hırdavatçılar, o tarihlerde henüz siteler kurulmamış olduğundan, Ulus'un biraz alt tarafına düşecek şekilde bugünkü yeni mahalle yolunun hemen başlangıcında sıralanmış olan keresteciler, mobilya ve mermer atölyeleri. Yeni sinemanın karşısındaki sokak içinde bulunan ve bisiklet, gramofon, akordeon ve plak satıcısı Feridun'un dükkanı. O dönem Ankara'sındaki mağazaların hemen çoğunun yer aldığı Anafartalar Caddesi'ndeki, önceleri daha yukarıda Çıkırıkçılar Yokuşu alt ucunun hemen karşısındayken, sonradan belediyenin biraz üst tarafında o gün için son derece çağdaş bir iş yeri görünümüyle öbürlerine öncülük etmiş olan Rehber ile Çadırcıların Bonmarşesi ve çok daha sonra açılan 19 Mayıs Uğurlu Yeni Karamürsel mağazaları. Ulus'tan Kızılay'a uzanan bulvarın hemen sol başındaki salaş dükkanlar arasında kentin en tanınmış iki terzisi Kemal Milaslı ve Orhan'ın terzihaneleri. Hilal, Ülke, Rekor, Zaman, Menekşe ve Yuniş İpek İş gibi manifatura mağazaları ile Kız Enstitüsü öğrencilerinin her türden okul gereksinimlerini karşılayan Altın Düğme mağazası. Atlas, 101 çeşit, Apa, Emel ayakkabı ve İnci terlik mağazaları. Gerçek adını tam olarak anımsamadığım ama halkın Salto Franco dediği, belleğimde bıraktığı ize göre bir Yahudi'ye ait olan ve itiraf etmek gerekirse o günlere göre pek saltanatlı, pek aristokrat olan mobilya ve mefruşat mağazası. Kadın şapkacısı Meliha ile aynı zamanda hem kadın hem erkek şapkacısı olan Ali Asgar ve sadece subayların gereksinimlerini karşılayan şapkacı Abdülkadir Akdulgan'ın dükkanları. 1923 yılında kurulmuş, yıllarca tek olma niteliğini taşımış, bu uzun sürede varlığını sürdürmüş olan Eyüp Sabri'nin bugün artık kapandığını sandığım itriyatçı dükkanı. Anafartalar Caddesi üzerindeki kent halinin üst kapısından çıkınca sağda kalan köşedeki gözlükçü, burası yıllarca kentin tek gözlükçü dükkanı olarak kalmış, sonradan Bankalar Caddesi'nin başlarına rastlayacak yerde bir ikincisi açılmışsa da bu ilki yerini ve değerini yine de korumuştur. Sahibi tam anlamıyla saçsız ve belleğim beni yanıltmıyorsa Münif adlı bir kişiydi. En tanınmış kuyumcular olarak Zeynel ve Pierre'in dükkanları. Ulus'taki Yeni ve Park ile yukarıda Efkaf Apartmanı'nın altında açılmış olan Sus ve Sümer sinemaları. Yeni, Tabarin, Nil gibi barlar türünde pek çok iş yeri çeyrek yüzyıl boyunca Ankaralıların gereksinimlerini karşılayan başlıca ticaret kurumları olmuşlardır. Bunların kimiyle doğrudan, kimiyle de ailemin alışverişleri nedeniyle ilişkilerim oldu. Rahatça söyleyebilirim ki içine girip alışveriş yapmadıklarımın ya da ailem yaparken yanında bulunmadıklarımın sayısı pek azdır. Başkenti çağdaş bir duruma getirmesi için çağrılan Alman mimar Jansen'in hazırladığı Ankara Nazım Planı'nın iyi kötü uygulanmaya başlamasından önce kentin genellikle güney ve batı yönlerinde gelişeceği belli olmuştu. Güneye doğru yönelişte Gazi'nin istasyondaki binasını bırakıp kentin güneyindeki geçmişte Çengikaya ya da Çankayası denilen bugünkü Çankaya Tepesi'ne taşınmasının da payının olduğu söylenir. Bilindiği gibi adı önceleri Taşhan iken sonradan hakimiyeti milliye, daha ileri bir tarihte de ulus olarak değiştirilen meydan her şeyden önce yeni kurulacak olan Ankara'nın merkezi olarak tasarlanmış ve tıpkı Paris'teki Etoile Meydanı gibi buradan da çevreye doğru yayılan yollar, caddeler olsun istenmiş. Bu çerçevede ilk olarak istasyona ardından da Çankaya'ya doğru uzanan yollar yapılmış. O zamanlar bu ikincisi de tıpkı istasyona inen birincisi gibi bataklıklardan geçerek çevresinde hiçbir yapıya rastlanmadan ilerideki Kavaklıdere bağlarına doğru uzanmaktaymış. Yöneticiler sonraki tarihlerde şimdiki adıyla Atatürk Bulvarı olan bu yolun daha başlarında sağ yakasında Merkez, Ziraat, Etibank ve Osmanlı bankalarının binalarının, sol yakasında da Yeni Postane, İnhisarlar Başmüdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü, Emlak Eytam, Emlak Bankası ve İller Bankalarının kurulmasına ön ayak olmuşlar. Zaman içinde bunların ilerisinde sağ kolda bir Türk mimarının tasarladığı, önemli bir gereksinimi karşılayacağı düşüncesiyle yapımına kalkışılmış ama sonradan kim bilir hangi akla uyarak bir Alman'a opera binası olacak şekilde değiştirilmiş olan o güzel bina, sergi evi. Sol kolda ise yine bir Türk mimarının tasarlamış olduğu Dışişleri Bakanlığı, şimdiki Kültür Bakanlığı binası. Türk Hava Kurumu Genel Merkezi, Radyo Evi, İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri binaları yer almıştır. Bu noktada Sınye'den daha güneye doğru gidilerek yine sol kıyıya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, karşısına Ordu Evi ve daha ileriye de Kızılay Genel Merkezi yapılmış, böylece şimdiki Kızılay Meydanı'na varılmıştır. Meydanda sağ tarafta buraya sonradan adını verecek olan Kızılay Genel Merkezi binası ile daha güneyde Güven Parkı, sol tarafta da Soysal Apartmanları ile karşısında bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreterlik yapmış olan Celal Ubaydi'nin Kuleli Sarı binası vardı. Yüksekçe kayalık bir arazi üzerine kurulmuş olan bu son yapı bir sürede sular idaresi olarak kullanıldıktan sonra 1950'li yıllarda yıktırılacak ve yerine emekli sandığı tarafından kentin ilk gökdeleni yaptırılacaktır. Cebeci yönünden gelerek Maltepe üzerinden Atatürk Orman Çiftliği'ne uzanan kentin ikinci büyük arteri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı da Atatürk Bulvarı'nı yine bu meydanda dikine kesmiştir. Buradan daha da güneye doğru devam edildiğinde sağ kıyıdaki kuruluşu benim çocukluk dönemlerime rastlayan Bakanlıklar Mahallesi'nde uzun süreler boyunca el sürülmemiş boş topraklara rastlanabilmiştir. Nitekim şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu arazi o sıralarda tümüyle boştu. Daha ileride ise sağda daha çok, solda daha az olmak üzere her iki kıyıda birçok büyükelçilik açılmıştır. Solda aşağıda bakanlıklarda Belçika, sonra ortalara rastlayacak şekilde Avusturya ve Kavaklıdere kavşağının az ötesinde Polonya, daha yukarıya doğru gidildikçe o zamanki Çekoslovakya ve İsviçre büyükelçilikleri yer almışlardır. Bu sıraya çok sonradan bir de İsrail büyükelçiliği konut eklenecektir. Sağ kıyıda ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Mısır, İtalya, Irak, Yugoslavya büyükelçilikleri yer almışlardır. Böylece sanki bulvar bir nehir, bunlar da kıyılardaki yalılar olup buralara adeta birer duvar örmüşler, bu suretle de arka sıralardaki yapıların suyu görmelerini engellemişlerdir. Çankaya bir yandan yıllar boyunca ıssız kalmış, diğer yandan da Cumhurbaşkanlığı Köşkü buraya bir ağırlık kazandırmıştır. Neden sonra bir yanında kireç ocaklarını barındıran Büyük Esat'ın yerine Gazi Osman Paşa, öbür yanında ise Yukarı Ayrancı mahalleleri kurularak burası biraz daha oturulacak bir yer haline getirilmiştir.